genel izleyici kitlesi için uygundur.
Ekotürk ekranlarından, muhakeme programından herkese selamlar. Ben Fatih Ergenekon ve bugün konuğumuz Profesör Doktor Cennet Aslaman olacak. Sevgili hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Fatih hocam. Nasılsın, iyi misin?
Sizle beraberiz, mutluyuz hocam. Bir Ramazan akşamı daha.
Elhamdülillah.
İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz.
İyi ki geldim. Ben de yani geldiğimden gayet mutluyum. Seninle program yapmak benim için hep zevk olmuştur. Sonradan onların kesilmiş hallerini sosyal medyada da görünce ayrıca mutlu oluyorum.
Eksik olmayın hocam. İnşallah nice programlarda buluşalım. Nice Ramazanlar Rabbimiz bize nasip etsin hocam.
Amin.
Başı rahmet, ortası mağfiret, sonunda cehennem azabından kurtuluş deriz hep değil mi? Allah da bizi Ramazan'la bütünleşen, Ramazan'ı sadece bir ayda bırakmayıp tüm 11 aya yayan o kullarından da eylesin. Tabii biz de bunu isteyelim.
Amin.
İnşallah. Şimdi sevgili hocam, Kur'an'a baktığımız zaman malum tabii Ramazan ayı Kur'an'ın en çok okunduğu dönem olsa gerek. Hatimlerin yapıldığı anlama uğruna ki bizde mukabele kültürlerimiz de var. Tüm bunlara baktığımızda hocam Kur'an-ı Kerim'de bir Kur'an'ın söyledikleri var. Kur'an'ın konuştuğu alanlar var. Yalnız bir de Kur'an'ın söylemedikleri var. Zannediyorum bunu aşacağız size. Yani Kur'an'ın söyledikleri ne kadar önemliyse Kur'an'ın söylemedikleri de zannediyorum bir o kadar önemli. Yani Kur'an'ı dinamik kılan, kıyamete kadar Allah'ın kelamının yaygın olmasını, hak olduğunu bize gösteren unsurlardan biri de Kur'an'ın söylemedikleri, yani bilinçli suskunlukları olsa gerek. Siz burada Neden Müslümanım kitabınızda da bunu genellikle ekonomi üzerinden, siyaset üzerinden ve kadın üzerindeki örneklerle açıklıyorsunuz. Bu bilinçli suskunluklar nedir hocam?
Evet, şimdi Kur'an'ın söyledikleri tabii ki bizim için çok önemli ve bu yüzden bu programda Kur'an'ın söylediklerini birçok zaman işliyoruz. Kimi zaman Kur'an'ın neden Allah'tan başkası tarafından gönderilmiş olamayacağını göstermek için bunlara atıf yapıyoruz. 7. yüzyıldaki bir insan ve insan topluluğunun bunları oluşturamayacağını söylemek için. Kimi zaman Kur'an'ın gösterdiği şekilde evrene yönelmemiz, bilime yaklaşımımızın daha düzgün olması için bunlara atıf yapıyoruz. Kimi zaman Kur'an'ın söylediği şekilde bolca Allah'a karşı şükredici olalım, nimetlerine minnettar olalım diye. Kimi zaman Kur'an'ın söylediği şekilde fakirleri gözetelim, ticaretimiz düzgün olsun. Yani inancımız gibi eylemlerimiz de düzgün olsun. İnançlarımız, eylemlerimiz arasında fark olmasın diye bu Kur'an ayetlerine atıf yapıyoruz.
Hocam aklıma bir ayet geldi. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu, iman etmiş olanlar. Lime tegulune ma la tef'alun. Dedikleriniz de söylemleriniz niçin uyuşmuyor tarzında. Yani Kur'an eylem ile... Eylem bütünlüğü ile söylem bütünlüğü arasında bir uyum herhalde değil mi? Biz inananlar.
Tabii ama bir yani sonuçta bir insanın eylemi Kur'an'a uymuyorsa yapmamız gereken şey birini başta neye inandığını tekrar tekrar hatırlatmak. Bak bu doğru, bu doğru, bu doğru. Hatta Kur'an'da birçok zaman ne yapıyor onları göstermek için? Yani doğru hareketi göstermekte kalmıyor Kur'an. Aynı zamanda tarihsel onunla ilgili kıssalardan örnekler veriyor. Mesela Hazreti Yusuf kendisine yardımcı olabilmiş bir kimseyi aldatabilir. Yani onun eşi Hazreti Yusuf'la o kimseyi aldatmasını istiyor. Ve Hazreti Yusuf hapiste tehdit ediyor benimle beraber bunu yapmazsan diye. Ama Hazreti Yusuf buna yanaşmıyor. Şimdi Kur'an'da o ayetlerin dışında da işte zina etmemek, başkasını ihanet etmemek anlaşılıyor, anlaşılmıyor değil. Ama o ayetle Kur'an amelin nasıl olması gerektiğini bir daha zihnimiz işliyor. Yani teorik olarak söylemekle kalmıyor, bir daha işliyor. Veya Kur'an toplumlar ne isterse istesin bizim hakikatten dönmememiz gerektiğini, hele toplum bize şirke yönlendiriyorsa asla topluma uymamamız gerektiğini söylüyor. Ama bunu söylemekle Kur'an kalmıyor. Hazreti İbrahim örneğinde gösteriyor. Çok sevdiği, çok yumuşak konuştuğu babası kendisini putperestliğe alıştırmak istiyor. Kavmi putperestlik için ısrarcı oluyor. Fakat bir tarafta Allah olunca öbür tarafta ne olursa olsun Hazreti İbrahim elini tersine itmenin örneğini gösteriyor. Şimdi bu ayetler olmasa da Kur'an'dan bu mesaj çıkıyor.
Yani İbrahim ama Peygamber bu... hocam ateşten değil de imansızlıktan korkuyor değil mi? Evet. Toplumun esaretine uymayarak dik duruşun örneğini gösteriyor. Yusuf Peygamber bize gerçek özgürlüğün bedenimizin ait olduğu yerde değil ruhun ait olduğu yer olduğunu adeta gösteriyor. Yani Kur'an bir söylem geliştiriyor ama bu söylemleri de bizi peygamberler üzerinden, kıssalar üzerinden de örneklendiriyor.
Tabii Kur'an'da iman, amel bütünlüğü dediğin gibi çok önemli hocam. Kur'an şimdi sadece nasıl iman edileceğini söylemekle bırakmıyor, şunlar haramdır diyemiyor. Nasıl amel edildiğini tarihteki bizim için örneklerini de veriyor ki amelimiz düzgün olsun. Değil mi? Yani sonuçta birçok yönden amelimiz düzgün olmasına atıf var. Şimdi biz de amelin düzgün olmasına atıf yapacaksak ne yapacağız? Kur'an'daki bu teorik ayetleri hem Kur'an'daki kıssalardaki bu örnekleri beraber kullanarak ya biz bir şey diyoruz ama kendimiz söylediğimize uymuyoruz. Kur'an işte fakirlere gözetmeyi, mal Allah sayesinde sahip olduğumuza defalarca dikkat çekiyor. Biz sanki hiç ölmeyecekmiş gibi mala sarılıyoruz. Birçok kimse etrafımızda açlıktan, fakirlikten kırılıyor. Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en büyük depremi oldu. İki tane büyük deprem oldu arka arkaya. Bir sürü ili birden kapsadı. Ya biz yani aman paracıklar gitmesin diye hiç kimseye en ufacık bir yardımda bulunmuyoruz. Afrika'da temiz suya ulaşamayan yüz milyonlarca kişi var. Laf geliştiği gerçek anlamda dünyada da Afrika'da da böyle yüz milyonlarca kişi temiz suya bile ulaşamıyor. Biz aman yani neme lazım bir gün lazım olur diye para yığmakla meşgul oluyoruz. Şimdi buna karşı neyle uyaracağız işte insana? Kur'an ayetleriyle, Kur'an'daki örneklikler. Yani ona Kur'an'ın içeriğine hep atıf yapıyoruz. Fakat bugün ayrı bir şey de yapalım dedik. Yani Kur'an'ın değerini daha iyi anlayalım diye. Yani Kur'an'ın söylemedikleri de önemli. Niye? Çünkü Kur'an'ın söylemediklerinin önemini de anladığımızda şunu anlıyoruz. Yani Kur'an'da unutulmuş bir şey yok. Eğer ki Allah bir şeyi söylemediyse o da bilinçli. Bu yüzden ben bunlara özellikle bilinçli suskunlukları diyorum Kur'an. Kur'an bir hususta açıklama yapmadıysa onu size bırakmıştır. Artık siz o konuda doğruyu bulmakla yükümlüsünüz anlamına geliyor. Fakat ne olmuş tarih içinde? Birçok fıkıhçı veya başka tip etiketle ortaya çıkmış kişi, fıkıhçıların hepsini demiyorum bir kısmı, insanları biz kendi haline bırakırsak sapıtırlar gibi düşüncelerle Allah'ın serbest bıraktığı konularda bir sürü dini hüküm koymuşlar. Mesela burası bir ekonomik kanal. Bakın şimdi siz ekonomiyle ilgili uydurulmuş hükümlere Kur'an'da olmamış. Mesela Kur'an'da olmayan hemen söyleyeyim size bir hüküm. Kur'an'da mesela geçmemesine rağmen ekonomi uygulamalarında kimileri sahip olmadığınız malı satamayacağınızı söylemişlerdi. Evet. Mesela diyelim siz tarlanızın ürününü önümüzdeki seneki fındık ürününüzü veya değil mi, Türkiye'de fındık üreticisi de çok satmanız yasaktır mesela.
Ürünü görmeden satmayın gibi bir
şey. Böyle bir şey çıkar mı? Ya o dönemde böyle bir şey biri söylemiş olabilir. İnsanlar bundan dolayı iflas edebilir diye aman bu yapılmasın demiş olabilir. Bu bakın bu tarihsel bir uygulamadır şeydir. Ama Kur'an'ın hükmü değildir. O dönemdeki Müslümanların böyle bir şey yapmış olamayacağı, hatta peygamberine böyle bir şey tavsiye etmiş olamayacağını da söylemiyorum. Kur'an'da olmayan uygulamalar, Kur'an'da temelini bulmayan uygulamaların hepsi tarihseldir. Şimdi Kur'an'ın söylediği hususlarda tarihsellik olmaz. Tarihsellikten kastım şu. Yani Kur'an diyorsa ki bize oruç tutun, o döneme mahsus da oruç tutmak, artık modası geçti biz oruç tutmayalım diyemeyiz. Kur'an'da ticaretle hile yapmayın diyorsa ya o döneme mahsustu. Bugün ticaretle hile yapmazsak ben nasıl kazanacağım diyemeyiz.
Haramlarda yani, da aynı şey var mı?
Haram tabii ki. Haram işte ticaretle hile yapmak, tart ölçüde hile yapmak, ticarette aldatmak insanları.
Kumar Kur'an, gibi belki de evet, alkol gibi hani haşa yani bugün Kur'an gelmiş olsaydı bu kadar yaygın olan belirli günahları insanların birçoğunun işlemiş olduğu şeyleri haram kılmazdı gibi iddialar olduğu için.
Tabii ki yani sonuçta Kur'an'da bir şey geçiyorsa o tarihsel de eskidi modası geçti diyemeyiz. Fakat Kur'an'da olmayan hükümlerde peygamberimizin yakındaki arkadaşlara kendi devirleri mahsus uygulamalar yapmış olabilirler. O dönemin ticari anlayışında böyle bir şey yapmak büyük rizikodur. Aman yapmayın denmiş olabilir. Bu denmiştir, denmemiştir demiyorum. Ama denmiş olsa bile Kur'an'da böyle bir hüküm yoksa demek ki bu o zaman serbesttir. İnsanlar bu konuda karar verecekti. Bunu sadece bir örnek diye veriyorum. Ana konum bu değil. Şunun anlaşılması için veriyorum. Yani Kur'an'ın suskun kaldığı konular tesadüfen suskun kalınmış konular değil. Onlar bilinçli suskunluklar. Biz aklımızı kullanarak o konuda karar verelim diye bir kenara bırakılmış konular. Ha bu da şu demek değil. Kur'an'ın suskun konuda ben istediğimi yaparım hepsi mantıklıdır değil. Kur'an'ın suskun kaldığı konuda biz çok kötü bir uygulama yapabiliriz. Mesela kitabımda verdiğim örneklerden birisi. Kur'an çok geniş bir zaman dilimine uyuyor. Mesela Kur'an'da şöyle bir yasak olduğunu düşünün. Belli dönemde insanlar bunları kötü görmüş bu arada. İki katlıdan, üç katlıdan yüksek bina yapamazsanız diye şehir yönetimiyle ilgili, şehircilikle ilgili Kur'an'da bir ilke olsaydı. Bakın peygamberin döneminde bu ilke olsa aşağı yukarı kimse buna itiraz etmeyecek. Belki birçok kimse de sevinirdi. İki katlıdan yüksek bina yapmayın denseydi. Ama fakat bugün modern şehirlerin bir gün ortaya çıktığında ki bunların ortaya çıkışının büyük bir kısmı, dünyadaki yaygın ortaya çıkışı sanayi devriminden sonradır. 18. 19. yüzyılını takip eden süreçte ortaya çıkmışlardır. Bu tip şehirlerde özellikle çok katlı binalar, iyidir demiyorum bu arada çok katlı bina, bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Yani çok katlı binanın olmaması iyidir, olması iyidir, ayrı bir tartışma konusu. Ama şunu söyleyebilirim, Kur'an'da binaların kaç katlı olacağının geçmemesi, biz bilinçli suskunluk olduğunu anlayabiliyorsak, günümüzde millete kaç katlı bina yapacağınla ilgili dini bir hüküm vermeye kalkmayız. Ama bunun mantıklısı vardır. Onu insanlar oturur, bir şehir, bir mahalle de bir kurallar konur, o kurallar uygun. Ama o kurallar tarihseldir, tarihin o dönemine mahsustur. Dinin bir farzı değildir. Hani Kur'an'ı serbest bıraktığı konularda insanlar hüküm koyamaz da demiyorum. Koyarlar ama bir dini hüküm olmaz. Değildir. Bir apartman yönetmeliği de olabilir, belediye yönetmeliği de olabilir, devlet yasası da olabilir. Ve olmak zorundadır. Çünkü insanla etkileşiminde binlerce husus vardır. Kur'an çok az bir kısmına ne yapılacağını söylemiştir. Bu yüzden ve temel ilkeleri koymuştur Kur'an. Bakın temel ilkenin konması bir hükmün tam olarak çözülmesi değil. Mesela Kur'an'da adalet ilkesi vardır ama birinin tarlasından çıkan bir nehrin sizin tarlanıza girdiğinde o suyun yüzde kaçını kullanabilir, siz yüzde kaçını kullanabilirsiniz. Üçüncüye siz yüzde kaçını bırakmak zorundasınız. Şimdi bunu Kur'an hiçbir ayetinden çıkartamazsınız. Ama bir devlet veya bir uluslararası hukuk devletlerse bu sefer bir nehrin çıkıp da diğer devletine girmesi, bununla ilgili hükümler koyabilirler. O koydukları hüküm dini bir hüküm olmaz. Değildir. Kendileri arasındaki anlaşmalarla ilgili bir hüküm olurdur. Nitekim Kur'an'da insanların ahitlerine, imzaladıkları anlaşmalara uyunmasıyla ilgili bir ilke de var. Burada bunu hatırlatayım. Yani o anlaşmaların dinle hiç alakası yoktur anlamına gelmiyor. Oraya bir imza attığınızda bir o söz verilmiş bir söz gibi bir bağlayıcılığı var.
Ama o hükümler de hocam zamanla değişebilir değil mi?
Tabii ki evrensel din hüküm değildir. Yani o değildir. Sizin bir ahdiniz olduğu için.
Ama dinin temel vermiş olduğu o parametreler değişmez. Yani adaletli olmak her dönemi kapsayan bir temel ilkedir. Ama o ilkenin gereği olan detaylar zamana göre, topluma göre değişkenlik gösterir herhalde.
Şimdi tabii Kur'an'ın bilinçli suskunluklarını biz birkaç yerde dikkat çekiyoruz. Yani mesela bir tanesi mesela Kur'an'da yanlışlar olmamasına, döneminle ilgili yanlış bilgiler olmamasına dikkat çekiyoruz. Neydi? Mesela diyelim Kur'an'da evrenin genişlediği gibi hususlar var. Dağların direkler olmadan, göklerin direkler olmadan yükseltildiği var. Anne rahmindeki oluşum aşamalarımız var. Peygamberimizin döneminde evrenle ilgili, göğün yükselmesiyle ilgili değil mi? Dünyanın ucundan dağlara, göklerin dayandığı düşünülüyor birçok kimse. Birçok kavimde. Anne rahmindeki gelişim aşamalarımızla ilgili inanılmaz hurafeler var. Yani Kur'an'daki ifadenin inceliklerinin anlaşılması 20. yüzyıldır. Bak 19'a gelseniz bile bilinmez. Ancak mikro kameraların gelişmesiyle o alak aşaması veya diğerleri iyice anlaşılmıştır. O Kur'an'daki arka arkaya tanımların anlaşılmıştır. Şimdi burada önemli olan şey tam Kur'an'ın muazzamlığı ifadelerinde bir de kendi dönemindeki yanlış bilgiler yok. Ha, burada anlıyoruz ki bak Kur'an odada bir bilinçli suskunluk var. Niye? Kur'an onları atfetmiyor. Çünkü onların yanlış olduğunu bildiği için atfetmiyor. Fakat benim bilinçli suskunluktan kastım daha çok şu. Yani Kur'an'ın yanlışları aktarmamasından ziyade daha çok şunu kastediyorum. Kur'an binlerce yıllık bir zaman diliminde uygulanacak bir kitap. Bakın şimdiden 1400 yılı geçtik. Evet. Bir imparatorlukta uygulanacağı gibi küçük bir köyde de uygulanacak bir kitap. Tarihin birçok döneminde küçük kavimler, köyler, kabileler, toplumun geri kalan kısmıyla çok az bağlantıları vardı veya bağlantıları yoktu. Bir devlette de orta çaplı uygulanacak. Değil mi? Küçük bir kabile veya büyük bir imparatorlukta olduğu gibi. Sıcak iklimde de uygulanacak. Soğuk iklimde de uygulanacak. 8. 9. yüzyılda da uygulanacak. 20. 21. yüzyılda uygulanacak. Yani çok geniş bir zaman dilimi, çok geniş farklı coğrafyalar, endüstri devriminden öncesi sonrasına hitap edecek. Şimdi Kur'an'ın farklı dönemlere uyumu nasıl mümkün olduğu sorusu sorulursa, bundaki en önemli unsurlardan bir tanesi Kur'an'ın bilinçli suskunlukları. Örnek vereyim, bakın Kur'an'da mesela şuna benzer ifadeler olsaydı, değişik zaman dilimlerine uyması Kur'an'ın mümkün olur muydu? Mesela şöyle düşünün, peygamberimizin döneminde etrafta bir kabile yönetim kültürü var. Kabilesel bir mantık var. Kabilenin reisi seçilir gibi Kur'an bir devlet başkanının seçimini tarif etseydi. Şöyle şöyle seçin. İşte köyün en yaşlı 6 tane veya en bilge 6 tane adamını toplayın. Onlar işte oy birliğiyle birini seçsin. Oy birliğiyle olmazsa diyeyim en yaşlı bir üye mi oldu falan.
Bugün ne yapacaktık hocam?
Şimdi bugüne gelsek devlet başkanlığı seçimleri, yarı başkanlık seçimleri, parlamenter... Yani bunların hiçbirini Kur'an'da mesela bunlar engelleyici hükümler olsa... Bugün bunları uygulamak İslam'a karşıt bir durum olarak algılanabilirdi. Ama İslam'ın bununla ilgili bir hükmünün olmaması... İşte bugün bizim bunları uygulamamızı, yarı başkanlık sistemi, başkanlık mı, parlamenter mi, biz bunlar hangisi mantıklı, hangisi insan doğasına, daha adalete daha uygun, onlara bakarak karar vermemize sebebiyet veriyor. Ama mutlaka din açıdan şu uygulanması gereklidir demememiz ve tarihin değişen koşullarını da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Mesela küçük bir kavmin içinde olsaydık herhalde bir yarı başkanlık sistemi gibi bir şey değil mi? Yani hiç kimse parlamenter sistemi konuşuyor olmazdı.
Doğru.
Orada yani mantıklı da olmazdı. Ama bir eskinin imparatorlukları için olacakla günümüzde internet gibi devletin çevreye nüfuzunun çok mümkün olduğu zamanki sistem de aslında birbirinden çok rahat farklı olacak sistem. Kur'an'da dediğim tarzda bir kabile yönetimiyle ilgili, kabile başkanı seçmeyle ilgili hükümler olsaydı, o döneminin devlet başkanını seçmeyle ilgili böyle şeyler denseydi, o dönemdeki birçok kimse muhtemelen buna itiraz etmeyecekti.
Garipsemeyeceklerdi de.
Etmeyeceklerdi tabii ki ve buna da belki benimseyeceklerdi çok rahat bir şekilde. Ama daha Hazreti Ömer dönemine geldiğimizde bile hop imparatorluk seviyesine neredeyse yayılan bir İslam'ı düşündüğümüzde anında müthiş zorluklar ortaya çıkmış olacaktı. Veya demin söylediğin gibi şehircilikle ilgili binaların katlarıyla ilgili Kur'an'da bir ifade olduğunu düşünün. İki katlıdan fazla bina olamaz şehircilikle ilgili bir iddia. Değil mi? Yani şu anda büyük, yani büyük bir İslami açıdan ya perişanlık olurdu veya insanların Kur'an'da var ama ben kale almıyorum dediği belki durumlar ortaya çıkabilirdi. Veyahut da ticaretle ilgili düşünelim. Şimdi Peygamberimizin döneminden önce dünyanın birçok yerinde müthiş bir sabitlik var. Yani insanların tarımla üretimleri birkaç yüzyıl öncesine de gitseniz, o Peygamberimiz döneminden aşağı yukarı 500-600 yıl sonraya da gitseniz, bakın ticaret, insanların yani ticareti, tarımı çok sabit bir şekilde. Yani Peygamberimizin döneminde mesela insanlar hurmaya bir fiyat bitseydi sabit Kur'an'da. Şimdi çok o sabitliğin olması ileride ne kadar büyük değişim olur, bu hükümler anlamsız oluru bir insan gözüyle baksanız görmeniz mümkün değil.
Evet. Düşünmezdiniz.
Yani, ve biz şu anda tarihteki büyük değişimleri gözlemledik. Yani sanayi devrimi ve bilimsel devrimden sonraki 17. yüzyıl bilimsel devrim, 18-19 sanayi devrimi, emperyalizmin olması, o 17. yüzyıldan bu yana böyle bir müthiş değişimin hızı var.
Ama buradan bakınca gözüküyor hocam. O dönemden bakıp bunu tahayyül etmeniz pek mümkün değildi.
Yani şimdi biz buradan 17. yüzyıla kadar baktığımızda onu görüyor. Ama 15. yüzyıldan gelmiş birisinin 10. yüzyıla kadar baktığında, 5. yüzyıla kadar baktığında hatta böyle büyük bir değişim görmesi mümkün değil. O yüzden o dönemdeki bir insan pekala bir kendi zihniyle bir hüküm koysa, ya bu insanlar hurmayı çok pahalı satmaya başlamışlar, bir sepet hurma şu kadar eder diye ticari bir hüküm koyayım diyemez mi? Pekala insan aklıyla yazılmış bir kitap olsa Kur'an, buna benzer sabit fiyatlar konabilirdi. Veyahut da işte tarlanızda şöyle şöyle nadasa bırakın bırakmayın, aşılama yapın yapmayın diye peygamberi bu aşılamayla ilgili atfedilen bir şey var. Sonra peygamber kendi görüşü olarak vazgeçiyor. Buna benzer o dönemin hayvancılık metotları, işte deveyi sağarken şöyle sağın, elinizi şöyle tutun bilmem ne yapın şeklinde bir şey geldi. Artık makinelerle mesela hayvanların sağıldığı dönemde bunu yapamayacak bir duruma gelebilirdiniz. Şimdi Kur'an'da mesela bunun olmaması da bilinçli bir suskunluk, bu tip durumların olması değil mi? İlerleyen dönemdeki toplumun yönetilmez kılardı Kur'an'da bu şekilde hüküm olsaydı.
Hatta hocam Hazreti Peygamber orada hükmünden vazgeçip, evet yani siz dünya işlerin bazılarını benden daha iyi bilirsiniz diye kendi görüşünden de vazgeçiyor. Yani
tabii ki ben
peygamberim. Evet,
dolayısıyla... Yok söyle de belki o da yine önemli bir konu sonuçta.
Yani hani ben peygamberim, geri adım atamam, benim söylediğim haktır ya da doğrudur diye değil, en azından dünyevi meselelerle ilgili. Hazreti Peygamber de olsa bazen vazgeçip bunu insanlara bırakıyor. Yani aslında bu da bilinçli suskunlukların ya da yorum alanlarının bize oluşturduğunu göstermesi açısından önemli.
Tabii dediğimiz gibi, yani dediğin gibi hocam, sonuçta peygamber orada anlatılana göre bir insanların aşılama yöntemini tarımda kullanması ya bence pek işe yaramaz diyor kendi fikri olarak. Sonra ürünler azalınca millet diyor ki ya işte sen söyledin diye biz bunu yaptık. ürünlerimiz gitti. Ya peygamber diyor ki ya ben onu kendi fikrim olarak söyledim. Dinle alakası yok. Siz onu yapsaydınız diyor. Evet. Şimdi bu buna benzer başka olaylar da var peygamberin hayatında. Şurada şunu görüyoruz. Peygamberin Kur'an'ı açıklamadığı dönemlerde ki görüşlerinde hatalar da olabiliyor. Hata da yapması mümkün. Bunun nedeni de çok basit. Çünkü vahiyle hareket etmiyor. Bir insan olarak görüş yani ahlaklı, üstüne ahlaklı bir insan ama görüşlerinde isabet etmeyebilir. Nitekim peygamberimiz kendi savaşta yapmak istediği birçok uygulamaları başkaları peygamberimize soruyorlar. Yani bu yapmak istediğin Allah'ın vahiyle mi, kendi görüşünle mi, kendi görüşümle dediğinde o zaman biz bunu böyle böyle yapmayalım. İşte şu kuyuları mesela tutsak şöyle daha iyi savaşırız. Aa senin dediğin daha iyi yapalım diyor peygamber. Yani
Hendek Savaşı bunun örneği mesela Selman-ı Farisi'nin yöntemini kullanıp hendek kazdırması mesela peygamberin hiç zihninde öyle bir aslında olay yoktu. Ya da Bedir işte kuyularının tutması tabii. Örneği gibi hocam.
Bunlar da tabii şunu gösteriyor. Demek ki yani Kur'an dışında peygamberin ifadeleri bile, bak Kur'an'la bağlantılı olmayan ifadeleri de tarihseldir. Şimdi doğru olup olmadığı peygambere çünkü yalan da birçok isnat edilmiş ama Kur'an'da kökenini bulamayacağımız peygamberin bir ifadesi doğru bile olsa Kur'an dışında ilave bir hüküm getiriyorsa dine o tarihsel bir çözüm olması mümkündür. Peygamber o dönemin bir yöneticisi veya bir şahıs olarak kendi fikrini söyleyen bir kimsesi olarak bir çözüm getirmiştir. Çünkü sistem boşluk kabul etmez. Bir insan kendi ailesinde, kendi çevresinde bir çözüm getirir. Mesela siz bir şehir inşa ediyorsunuz derseniz ki burada kardeşim iki katlıdan fazla bina yapmayalım. Veyahut da tarımda birçok kimse gelecek senenin malını satar. Gelecek senenin malını sattığında ürünler o kadar kötü olur ki önceden parayı almıştır, ürünü vermez. Millet birbiriyle kavga eder. Öyle bir ilk oranın ticaret odası gibi odası hükmündeki kimseler veya işte peygamberimiz kimseler der ki kardeşim böyle bir şey yapmayalım, olmasın derler. Ama bunlar Kur'an'da siz bu hükmün kökenini bulamıyorsanız o döneme yönelik tarihsel bir uygulamadır. Bu ne demek? Değişen dönemle, şartla bu değişebilir. Ama mesela Kur'an'ın domuz eti yiyin uygulaması Kur'an'da var işte o değişmez. Tartı ölçüde hile yapmayın uygulaması onlar değişmez. Ama ticaretle ilgili bu şekildeki hükümler ki var günümüzde hala bazılar onların uygulanabileceğini zannediyor. Onların kendisi tarihseldir pekala eğer Kur'an'da kökeni yoksa Kur'an'ın o bilinçli suskunluğudur. Aynı ifade yapayım. Evet. Onun nasıl yapılacağına biz bugün kendimiz karar vermek durumundayız. Peygamberin dönemindeki insanların uygulamasının ne olduğu da bugün insanları bağlamaz. Kendi şartlarıyla insanların kendi iradeleri ne yapacakları kalmıştır. Bir de mesela kadınlarla ilgili ifade veririm. O dönemin,
son bir dakikamız hocam.
O dönemin kültüründe mesela kadınlarla ilgili hükümler, yani mesela Kur'an'da kadının kocasından yan komşuya giderken, başka bir mahalleye giderken, başka bir şehire giderken izin alıp almaması gibi bir başlık yok. O zaman bu nedir? Kur'an'ın bilinçli suskunluğudur. Bu şu demektir. Yani aile içinde, karı koca kendi arasında, kadın diyelim ki bir şehre seyahate mi gidecek, yan komşuya mı gidecek veya adam da aynı şekilde gidecek. Aralarında konuşacaklar, kendi aralarında buna karar verecekler. Evet. Yani kadının kocasından izin alması dini bir farz, ibadet değil. Kur'an'da mesela buna benzer hususların olduğunu düşünün. Yani kadın kocasından şöyle şöyle yan apartmana bile gitse izin almalıdır ki bunlar sonradan sokulmuş dinin içine olduğunu. Mesela değişen şartlar kadınların günümüzdeki gibi ticarette, ne bileyim eğitimde birçok alanda aktif oldukları dönemde.
Mahrem olmadan yolculukla buna dahil edilebilir değil mi?
Tabii ki. Ha, bir de kadınlar istese bile yani bazı uydurmalara göre tek başlarına seyahat edemiyorlar. Evet. Seyahat etmemeleri lazım. Buna benzer şeyler Kur'an'da olduğunu düşünün. Ha o dönemde birisi buna tarihsel bir hüküm olarak ya kadınlar çünkü erkekler daha çok kılıç gücüyle kendilerini bir şekilde savunabiliyorlar. Kadın tek başına seyahat ederse soyulması tehlikedir diye. Etmesinler demiş olabilir birisi veya peygamberimiz de demiş olabilir.
Ama yol güvenliği açısından bunu demiş olabilir.
Bunu yol güvenliği ile ilgili de bir. Kur'an'da böyle bir hüküm olmadığına göre bu serbest de demek. Bu evet. Kur'an'ın bilinçli suskunluğudur. Yani Kur'an haşa kadınlar seyahat etmemesi gerekiyor da Kur'an'da unutulmuş değildir. Kur'an'da bunun olmaması kadınlar, kocalar buna karar vereceklerdir. İslami bu konuda bir hüküm yok. Yani kadınla kocadan birisi bir yere gittiğinde diğerinin izin alıp alması şeklinde aralarında buna karar versinler. Onların iradelerine bırakılmıştır demek bu.
Aile içindeki içtihatlar hocam ümmetin içtihadına çevrilmemeli değil mi?
Tabii. Yani tabii ki.
Aile içinde çözebileceğimiz meseleler maalesef ümmetin
ya Kur'an'ın söylemedikleri bir kez daha tekrar ediyorum. Kur'an'ın bilinçli suskunluklarıdır. Kur'an'ın bilinçli olarak suskun kaldığı yerlerde Kur'an'ı, İslam'ı konuşturmak sadece dine olmayan zorlukları sokmaya götürmüştür ve dini içinden çıkılmaz zorluklarla doldurmuştur.
Sadece zorluklarla değil hocam, bazen maalesef dünyaya karşı yanlış tanıtmakla da gibi başka sıkıntılara da yol açıyor. Hocam ara vaktimiz geldi. İsterseniz aramızı verelim.
Tabii.
Sonrasında devam edelim. Efendim Profesör Doktor Caner Taslaman bizlerle, kısa bir ara sonrasında karşınızdayız. Efendim karşınızdayız tekrar. Bugün Profesör Doktor Caner Taslaman hocamız bizlerle Kur'an'ın bilinçli suskunluklarını konuşuyoruz. Sevgili hocam, hemen Maide suresinin 101. ayetiyle başlamak istiyorum.
Elbette.
İkinci bölüme. Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Açıklandığı takdirde sizi sıkıntıya sokacak hususlarda soru sormayın. Hı hı. Kur'an indirilirken böyle sorular sorarsanız bu size açıklanır. Allah onlardan sizi muaf tutmuştur. Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Şimdi ayetin sonunun bağışlamayla ve Allah'ın Halim ismiyle bitmesi de burada biraz enteresan. Demek ki bazen hocam biz soru sorarak kendimizi o yükümlülüklerin altına belki de biraz sokuyoruz. Zira soru sorduğumuzda Rabbimiz açıklanacağını bunu söylüyor. Tam bu da bilinçli suskunluklarla ilgili bir hadise değil mi?
Elbette. Yani bence bu ayet Kur'an'ı anlamada çok temel bir ayet. Çünkü bu husus hocam, Kur'an'ın bilinçli suskunluklarını anladığımızda dine sokulmuş yüzlerce uydurma dinin dışında kalıyor. Mesela hangisi kalıyor? Demin söylediğin gibi ticarette işte malını daldayken dalda olmadan satamazsın veyahut da önceden satamazsın malı gibi, mesela ticaretle ilgili gereksiz kısıtlamalar kalkıyor. Müzik, resim gibi sanat dallarıyla ilgili haramdır diyen uygulamalar kalkıyor. Niye? Kur'an'da buna benzer bir şey yok. Kadınlar erkeklerle aynı ortamda oturamazlar, aynı üniversiteye gidemezler şeklinde kadınların eğitim almasını, erkeklerle aynı ortamda etkileşim içinde bulunmasına ilgili uydurmalar ortadan kalkıyor. Değil mi? Yani Kur'an'ın bilinçli suskun kaldığını anlayan bir insan dine yeni hüküm getiremez. Demek ki Allah bunda suskun kaldıysa demek ki insanlar bu konuda kendi kararlarını vereceklerdir anlamına gidiyor. İşte demin okuduğun ayetten de bu anlaşılıyor. Kur'an inerken sorarsanız açıklanır. Yani Kur'an'da şu deri, Kur'an'ın vahiy döneminde sorulan kimi sorular var. O konuda bir izah geliyorsa artık onu yapmak zorundasınız. Kur'an'da bir şey yap deniliyorsa yapmak zorundasın. Ama Kur'an eğer ki o konuda suskun kaldıysa, artık Kur'an'ın vahiy de bittiğine göre,
evet,
bundan sonra biz sorsak da zaten hüküm gelmez. Kur'an'da açıklanmamışsa bir husus, biz onda ne yapacağımızda serbestiz. Hatta bu ayette saçma birçok şeyin yapılmasının bile helal olacağı anlaşılıyor. Diyeceğim birçok kimse ne demek istediğimi hemen anlamayacak eminim. Açık öyle olur. Şey mi olur diye. Demek istediğim şey şu. Şimdi Kur'an mesela diyelim ki bir konuda bir X davranışını yapabiliriz. Y davranışını yapabiliriz ticarette. Mesela diyelim işte o demin söylediğim seneye ürünü baştan satın almak gibi bir şey yapabiliriz. Diyelim ki o X davranışı olsun veya diyelim almamak Y davranışı olsun. Şimdi ayette göre Kur'an'da bununla ilgili bir açıklama yoksa biz hangisini yapabiliriz? X'i mi Y'yi mi?
İkisini de yapabiliriz.
İkisini de yapabiliriz. Ama Kur'an'da bir açıklama gelse o hususta, belki bunlardan Y davranış iyi davranış değildir. Açıklama gelirse, o zaman biz X'i yapmakla sorumluyuz, Y'yi yapmamakla sorumluyuz. X'i yapmak demek ki daha mantıklı eğer Kur'an o konuda bir açıklama getiriyorsa. Ama Kur'an açıklama getirmeyince yapılması daha tercih edilmemesi gereken, mantığa daha aykırı olan veya topluma zararlı olan Y'yi de yapabiliyorsunuz.
Evet.
Buradan da şunu anlıyoruz. Kur'an her saçma, mantıksız şeyi yasaklamaz.
Evet.
İşte bence bu İslam'ı anlamada en temel ilkelerden biri. Niye? Çünkü herkes kendisine göre bir saçma bir şeyi yasaklamaya
kalkar. Öznel bir şey.
Bir de birçok saçma şeye nerede sınır koyacağınızla ilgili, ne kadarla ilgili koyacağınızla ilgili sorunlar var. Buna ben en çok sevdiğim örnek hep rafine şekerden veriyorum. Mesela günümüzde insanların yediği gıdaların en az dörtte birinde rafine şeker var. Benim takip ettiğim bütün tıp otoriteleri, yani tıp otoriteleri bazı şeylerde ihtilaf ediyorlar. Mesela hala kahvaltı iyi midir değil midir karar veremediler. Mesela eti ne oranda yemek lazım? Benim gördüğüm tıp otoriteleri veyahut da gene de karar veremediler. Farklı fikirler var. En azından farklı fikirler. Ama mesela rafine şeker iyidir, yiyin diyene ben hiç rastlamıyorum. Herkes aynı kanaatte rafine şeker yenmesin diye. Şimdi biz rafine şekerin içinde olduğu gıdaları sayalım. Bizim hanımların yaptığı zeytinyağlılar dahil. Muhallebiler, bisküviler, pastalar, işte baklava tipi tatlılar. Şimdi bu muhallebinin, bisküvinin falan haram olduğunu, bakın sağlığa zararlı olduğu kesin tıp otoritelerine göre. Hangi kimse ortaya çıkıp da bunlar yapılmamalı diyebiliyor? Yani dinen haramdır dinen anlamında. Dinen haram. Şimdi yapılmamalıdır der tabii. Demesi de gerekir ama. Demek ki şimdi eğer ki bir şey sağlığa zararlıysa bir derece onu yapmak mantıksızdır. Bakın yani muhallebi yemek, bisküvi yemek mantıksız bir şey aslında tıbba göre. Ama biz onu haramdır diyemiyoruz. Ve demediğimiz için doğru yapıyoruz. Ha, ama buradan şu sonuç çıkıyor. Her mantıksız gördüğümüze haram dememeliyiz. Yanlış ayrı bir kategoridir, haram ayrı kategoridir. Her haram yanlıştır, her yanlışı yapmak haram değildir. Bu da niye çok önemli? İnsanlar fiilleriyle Allah'a karşı sorumlular. Mesela biz domuz eti yersek Allah'a karşı bir sorumluluğumuz var. Tartı ölçüde bir hile yaparsak toplumsal yapıya zarar da veriyoruz ama aynı zamanda Allah'ın hükmünü çiğniyoruz. Orada bir harama giriyoruz.
Evet.
Fakat tartı ölçüde hile yapmak gibi, domuz eti yemek gibi, muhallebi veya bisküvi yeme haram olsaydı ne olacaktı? Değil mi? İnsanlar bu sefer oldukça zorlaştırılmış bir durumda olacak. Belki onlar, o hükümler de insana yanlıştan engelleyen hükümler olacaktı. Ama din oldukça zor olacaktı. Belki zorluğuna dayanamayan birçok kimse tartı ölçüde hile yapmaya da daha çok aldırmayabilecekti. Nasıl olsa ben bu dini yaşayamıyorum diyecekti. Bu
kadar onu da yapmayayım en azından.
Tabii ki. Çünkü insanın irade gücünün de belli bir sınırları var. Dinde Allah yapılması yanlış olan her şeyle insanı imtihan etmiyor. Bazı şeyleri Allah haram ediyor.
O yüzden biz din duvar değildir, kapıdır diyoruz hocam bazı zamanlarda. Ve helal dairesi gerçekten kafidir diyoruz. Yani haram olan çok minimal şeyler var ama helal dairesine baktığımız hocam...
Tabii ki.
Ya ama sınırsız bu, neredeyse rızıklar, gıdalar helal dairesi içerisinde.
Bu tabii ki Kur'an'ın anlattığı dinde.
Evet.
Kur'an dışındaki dinde... helal dairesi nedir? Adam kendi dönemine göre yanlış gördüğü şeye haram demiş. Mesela bazı mezhepler belli ki o dönemde at bir savaşta kullanılan bir araç ve savaş için çok önemli bir araç. Bedir'de bile görüyoruz Müslümanların yeterince atıyor. Birkaç tane at var ancak ortada. Şimdi gidip atını kesip de birisi yerse bir savaşta kullanabilecek aracın yani oldukça zararlı oluyor. Bazıları at yemek mesela haramdır demişler.
Evet.
Ama şimdi buradaki işte deminki yanlışı görüyoruz. Kur'an'ın bu konudaki atla ilgili bir haram ki bütün mezhepler değil yani ki mezheplere göre helal demişler. Ama haramdır diyen belli ki o dönemde kendince yanlış olduğu düşündüğü şeyi haramlaştırmaya kalkmış.
Evet.
Çünkü haram deyince insanlar ona daha ciddi şekilde sarılıyorlar. Oysa yine de yanlış denebilirdi ama bu yanlış demeyi harama taşımamak gerekiyordu. Nitekim mesela... Orta Asya'daki Türk kavimlerinin birçoğu için at yenilen bir canlı.
Evet.
Yani atı artık gençken mi kesiyorlar, yaşlanıp da binlemeyince mi kesiyorlar? Oralardaki kültürü çok iyi bilen biri değilim. Ama sonuçta at orada özellikle ben kendim de gittim, kendim de yedim yani işin doğrusu. Başta yemekten uzak durdum çünkü alışık olmadığım için. Buraya bir arkadaşım hediye getirmişti. Kendim yemedim, attım yani at bastırmasını. Evet. Ama... Oraya gittiğimde ya niye kendi kendime böyle putperestlik yani putperestlikler demeyeyim de evet. Kendi kendime böyle acayiplikler
aşılmaz
çıkartıyoruz bir şey dedik. Kendim de oradaki pastırma herkesle beraber afiyetle yedim. Diğer şeylerden de tadını için doğrusu ayırt edemedim. Oradaki insanlar ki onlar da kendini Müslüman olarak nitelendiriyorlar. Zaten İslam'la ilgili bir konferansa gittiğimde Bolgar'da ve Kazan'da yedim. Gayet bir şey demiş. İşte oradakiler at diyorlar. Yani o zaman yani sizin bunu Kur'an'da olmayan haramı niye haramlaştı değil mi? İnsanlara eğer ki oradakilere haram olduğu söylense kendileri için gereksiz yere bir zorluk olacaktı. Kendi kültüründe olan bir gıdayı yiyemedikleri için. Yani kısacası kimse haşa Allah bir şeyleri unutmuş gibi düşünüp Kur'an'da kendileri haram icat etmeye aman bu yanlıştan ben insanı kurtarırım haram diyeyim bak onların iyiliğini oldu demesinler. Allah hiçbir şeyi unutmadı. Kur'an'da bir konuda suskunluk varsa da o bilinçli suskunluktur. Fakat şunu da unutmayalım. Kur'an'da şimdi bir nokta hususlar var. Mesela demin söylediğim domuz eti yemeyeceksin. Yani gıdalar içinde domuz yenmeyecek. Ramazan ayında oruç tutacaksın. Yani kafamıza göre tutamıyoruz. Ramazan ayında tutuyoruz şu anda olduğu gibi. Orada da belli saatler arasındaki yemek içmek cinsellikten uzak duruyoruz değil mi? Hı. Yani oruç dediğimiz şey bu. Yani kafamıza göre böyle sınırları çizilen ibadetler var. Abdeste dirseklere kadar elleri yıkayın diyor Allah. Yani ben mesela bugün işte dirseklere kadar elim değil de omuzla şu kısım arasını yıkayım desek olmuyor. Değil mi? Sınırları çizilen ibadetler var. Fakat bir de bunun yanında Kur'an'da çok geniş ilkeler var konuda. O geniş ilkelerin nasıl uygulanması gerektiğini unutmayalım. Biz o ilkelerden de sorumluyuz yanlış. Yani hani bilinçli suskunluklar var dememiz. Kur'an'ın bilinçli suskun kaldığı yerlerde biz o ilkeleri göz önünde bulundurmayız anlamına gelmiyor. Nedir mesela Kur'an'ın temel ilkeleri? Mesela çok geniş alanlı. Mesela adalet ilkesi. Mesela israf etmeyin ilkesi. Mesela ne bileyim diyelim ki belli hayvanları kesmek israf olduğunu düşünüyorsak onu kesmeyelim. Veyahut da ne bileyim işte demin örneklerini verdik. İşte bir nehirin bir tarladan gelip de öbürüne girdiğinde yüzde kaç suyu kim kullanacak ilkesini kullan yüzdeleri vermiyor. Ama bize adil olun diyor. Yakınlarınızı bile kayırmayın, zengin fakir bakmayın diyor. O tarlanın sahibi benim akrabam, bu tarlanınki işte zengin mi fakir, bunları hesabını hiç yapmadan adaletle hüküm ver ilkesi Kur'an'dan çıkıyor, o temel ilke çıkıyor. Kur'an'da yine merhamet ilkesi çıkıyor her dönemde. En yakınlarına zarar verene bile Kur'an affederseniz sizin için daha hayırlıdır diye öğütlüyor. Yani Kur'an'dan çıkan merhamet, israf etmeme, adalet gibi, Allah'ı çok anmak gibi birçok ilkeler var. Bunların nasıl uygulanacağını da her insan kendi karar verecektir. Yani burada da her insana budur illa. Şu şekilde bu ilkeyi uygulaman farzdır diye davet ama çünkü her bir ilkeyi insan uygulayışıyla kim olduğunu da Allah'a göstermiş oluyor. Ahirette mesela Allah'ım sen beni çok an dedin, ben günde seni 3 kere andım, çok değil mi deriz diyorsa desin birisi yani. Evet. Öbürü de 300 kere andım der, öbürü de 3000 kere andım der. Sonuçta ahirette herkesin yaptığı karşısına çıkacak. Yani dinde zorlama yoktur ayetini de unutmayalım. Biz yani Allah isteseydi o ilkenin nasıl uygulanacağıyla ilgili detayları verirdi. Mesela Allah'a çok anın demezdi Kur'an sadece. Günde en az 1000 kere Allah deyin diyebilir. Demedi. Çok anın diye ilkeye koydu. Herkes kendi vicdanını Allah ne kadar andığıyla ortaya koyacak. Şükredici olun dedi Allah ama günde kaç kere şükredeceğimizi söylemedi.
Evet.
O şükrediciliğin sınırı nedir ne değildir biz ahirette göreceğiz. Kendimiz ama bir sınır koyamayız. Günde en az 25 kere şükredeceğiz. Diyemeyiz. Yani
İsrafta ne kadar neyi israf ettiğimizi değil mi?
Tabii.
Ya bir çayın, mesela hocam çay içiyoruz işte. Bu çayın acaba ne kadar dibi kaldığında bunun israf edilip edilmeyeceğinin ölçüsünü herhalde kendimiz biraz belirleyeceğiz.
Biz kendimiz belirleyeceğiz ve çünkü şunu da göreceğiz. Biz kendi vicdanımızı da her Kur'an'ın genel ilkesine titizlikle uygulayıp uygulamadığımızda ortaya koyuyoruz. Ahirette de o karşımıza çıkacak. Ama hiç kimsenin Kur'an'ın koymadığı bir ilkeyi, bak burada sapıtırlar işte israfı tam uygulamadıkları için. Mesela Kur'an vaktimizi iyi değerlendirmeyi söylüyor. Vay ama ben, şimdi bu insanlar sapıtırlar, ben satrancı haram kırayım, demememiz lazım. Ama nitekim işte satrancı haram kılanlar olmuş, satranç haramdır diye uydurmalar var.
İzlemesini de hocam.
Evet, tabii onu uyduran izlemesini de uydurmuş yalan
da. Bu biraz da aslında Yahudilerin hani açıklanmayan konularda, erkek mi olsun, dişi mi olsun, rengi ne olsun gibi böyle birçok detaycı sorulara takılıp biraz neredeyse bize de bunu anlatmaz mı hocam? Neredeyse kesmeyeceklerdi. Hani bilinçli suskunluklar var, kes diyor işte yani değil mi Kur'an?
Ben de onu öyle anlıyorum. Bu ayetle de çok ilişkili görüyorum. Maide 101 ile Bakara suresindeki o Bakara'nın yani ineğin kesilmesi hikayesini. Allah bir inek kesilmesini söylüyor onlara. Şimdi normalde nedir? Allah inek kesin dedi. Şimdi sormasalar, onu uygulasalar herhangi bir ineği kestiklerinde hüküm yerine gelecek. Soruyorlar ya bu bize diğerlerine benzer gözüktü. Nasıl bir şey olacak diyor. Ya Allah sana yap de sen yap. Bu sefer hüküm iniyor. İşte şöyle olacak diyor. Tarla sürmemiş olacak diyor. Rengi parlak olacak diyor. Sarı diyor. Şöyle bir bakanlara ferahlık veren hüküm iniyor. Sordukça onlar. Ayette denilen şu husus önemli. Neredeyse yapmayacaklardı. Şimdi insanların birçoğu böyle detaylar arıyor, çıkartıyor kendince veya uyduruyor detayları. Sonra yapmıyorlar. Tabii o ayetteki durum uydurma olmuyor. O ayette çünkü sordukça hüküm geliyor. Hüküm geldikçe bu sefer yani emredilen hükmü yapmak lazım.
Evet.
Ama şimdi günümüzde şöyle bir farklılık var. Kur'an'ın vahyi bittiği için artık sormayla hüküm arttırma tehlikesi ortadan kalkmış vaziyette. Çünkü Peygamberimiz vefat etti. Kur'an Kur'an'ın başı sonu belli bir kitap olarak çıktı. Artık o Maide 101'deki sorarsanız açıklanır değil. Kur'an zaten ayette söylenen Kur'an indirilirken sorarsanız açıklanır. Evet. Kur'an indirilmesi bitti. Artık sorarsa açıklanma durumu ortadan kalktı ama o indirilince sorulmuş kısmı kadarından biz sadece mesulüz.
Aklıma şey de geldi hocam. Yani Hazreti Peygamber işte hacla ilgili ayetin farz olduğunu okurken oradan birisi her yıl mı ya Resulallah diye sorunca böyle dememi mi istersin diyor. Yani her yıl mı diyelim. Hani, oysa Kur'an işte farz kılmış yani değil mi ayeti?
İşte bunu ümmet aslında iyi anlamış. Bak Kur'an'da hac farzdır diyor. Yani Kur'an'da hacca bir kere gidin sadece demiyor.
Demiyor.
Ama söylenmediğine göre kaç kere gideceğimizi kaç kere gideceği insana kalmıştır. Mantıken bir kere yerine giden de hükmü yerine getirmiş olur. Evet. Bu kadar basit. Ama Ramazan'da mesela Allah söylüyor, Ramazan ayında oruç tutulması farz.
Evet. Yani sınırlar herhangi, belli.
Sen oruç tut deyip de Allah bıraksaydı mesela bizi, çok ananın ifadesinde olduğu gibi, her insan kendisi karar verecekti kaç gün oruç tutacağını seçecekti. Ama onda öyle yapmıyor. Allah gerektiğinde sınır çiziyor. İşte burada tutacaksınız, bu ayda tutacaksınız diye.
Yani sabiteleri ve dinamik kısımları hocam iyi analiz edip
İstersen Allah belirliyor.
Pekala. Belirliyor. Hocam aslında sanatla ilgili de bazı suskunluklar deyince aklıma geldi. Sizin 8 Mart'ta çıkan bir müzikaliniz vardı.
Evet.
Gerçekten yani böyle müzikle sözlerin bir arada olduğu, yani Alper Bey'in harika besteleriyle, İpek Hanım'ın gerçekten çok güzel sesiyle klip böyle bizim tüylerimizi diken diken ediyor. Yani burada sanatın da ne kadar önemli olduğunu anladık. Yine ben biraz sosyal medyadan bakıyorum tabii. Şehrazat Hanım olsun, Nilüfer olsun ki ben kendisinde bir hayranı sayılırım. Sık sık da onu dinlerdim hocam, Nilüfer'i de. Onlar da kendi sayfalarından paylaştılar, sosyal medya hesaplarından. Yani böyle özlemişiz hocam. Yani hep böyle müzik deyince biz sanki hep böyle aşk, işte acı, içimizdeki belirli öfkelerin dışa yansıması ya da çok eğlenceli böyle mutlu anlarımızdaki bir şeyler olarak hayal ederken böyle içinde bilimin, felsefenin olduğu, Kur'an'ı hakikatlerin paylaşıldığı bu sözlerin böyle güzel bir besteyle yine sizin tabii okumalarınızla ve emeğinizle böyle bir şeyle buluşmak çok güzel oldu. Yani bu ciddi bir alternatif de oluşturdu ben diye düşünüyorum. Hem bu biraz hani böyle yıllardır sizin söylemlerinizin de böyle havada kalmayıp işte somut örneği değil mi? Hep işte yıllardır siz müziğin haram olmadığını, müziğin insan için güzel bir duygu olduğunu, hani güzel duygular oluşturduğunu. Bir de hep hani bize şöyle çekingeler olmuş sanki. İşte çok fazla müzik dinlemek işte kalbi Allah'tan uzak tutarak insanların dünyaya birleşmesini sağlamaktır gibi böyle bir itirazlar hep yükselir.
Gereksiz itirazlar. Orada İbn-i Sina'ya bakıyorsunuz. Yani bundan işte kaç yüzyıl önce neredeyse yüzlerce yıl önce
1037 hocam. İbn-i Sina'nın vefatı tabii. 1037.
Yani şeye baksak yani aşağı yukarı 1000 yıl diyebiliriz. Yani yakın dönem önce yaşayan yani İbn-i Sina gibi birçok İslam filozofu müzik üzerine eserler yazmışlar. Müzik. Endülüs'teki o İslam medeniyetinin zirvesinde orada birçok kimse müzik yapmışlar.
Ebu'l-Ferec el-İsfahani var hocam. 20 ciltten fazla Egani ismiyle müzik ve şiir üzerine hocam yazmış.
İnanılmaz bir şey yani.
20 cildin üzerinde hocam.
Ne yazmış acaba 20 cildin üzerinde? Yani bakma ama. Yani inanılmaz bir şey. Yani İslam medeniyetinde hani müziğin sorun olmadığını keşfeden de hani biz değiliz. İslam medeniyetindeki işte demin örneği verdiğimiz birçok ünlü filozof da düşünür de bunu söylemiş. Fakat ne yazık ki İslam'ın içinde bir kesimde herhalde biz insanları kendi haline bırakırsak bunlar tefi çalı sazarlar, devlet işini unuturlar, ailede yemeği unuturlar, dini unuturlar. Neyi unuturlar diye düşündüyse yani sanki haşa Allah müzik haramdır demeyi bilemedi o dönemde müzik yoktu gibi kendileri telli sazlar haramdır gibi şeyler uydurmuşlar.
Sadece def caizdir. O da Hazreti Peygamber'in işte düğünlerde değil mi? İşte tabii. O çalındığını çünkü gördüğü için.
O da peygamberin kendisinin def dinlediği, müzik dinlediğiyle ilgili şey var. Normalde o dönemde sanki piyano vardı mı peygamber
haram
dinliyor. Yani o dönemde insanlar def çalıyorlardı. Peygamber de onu dinlemiş. Çok basit bir mantıkla bile. Tabii Kur'an'da yasak olması zaten helal olduğunu gösteriyor ama peygamberin davranışından bir sonuca gideceksek bakıyorsunuz peygamber def dinliyor. Yani basit bir mantıkla bir insan şunu anlaması lazım. Ha demek ki müzikte sorun yok. Yani illa müziği haram çıkarmak için def haram
değil, hariç.
Onun da çıngıraklısı olursa o bile haram. Yok işte keman, telli sazlar haram, vurmalılar o def vurmalı da değil. Yani telli sazlarla bilmem ne haram gibi böyle abuk sabuk. Yani ne Kur'an'dan çıkan, ne akla uyan, ne insan fıtratına uyan böyle bir şeyler uydurulmuş. Gün gelecek insanlar müziği ve zinayı helal sayacaklar gibi bir uydurma ifadeyle kılıf, sanki bu harammış gibi gösterilmiş. Peygamberin müzik dinlemesine rağmen bakın. Ondan sonra Kur'an'da müziğin haram olduğuna ilgili en ufacık bir ifade geçmemesine rağmen buna benzer bir uydurma olmuş. Tabii yıllarca programlarda, seninle programlarımızda hep şuna dikkat çekmeye çalıştık. İslam'ın sanatın hiçbir dalıyla ilgili bir problem, sorunu yok. Tabii ki siz sanatın bir dalını kötü bir yolda kullanırsanız, ne bileyim yani. Mesela Nazilerin zamanında sanatı kullanması gibi insanlara ırkçı fikirler empoze edip bir insanı diğeri öldürmesi için kullanırsanız, haşa Allah'a karşı küfretmek, Allah'a karşı isyan için kullanırsanız, sanatı tabii ki o sanata karşı çıkılması gerekir. Yani sonuçta insanın normal konuşmada ifade ettiği şeye karşı çıkmanız gereken şey, onu şarkı formatında söylediğinde yine karşı çıkmanız gerekir. Ama o şarkıya, müziğe karşı çıktığınız için veya tiyatroya, operaya karşı çıktığınız için bir karşı çıkma için değildir. Operadaki o ifadeden dolayı, tiyatroda verilmeye çalışılan o mesela Allah'a yani isyan, işte ne bileyim falancaları öldürün, ırkçılık yapın mesajından dolayı, ahlaki verilen oradaki yanlış mesajlardan dolayı sizin o sanat eserini eleştirmeniz veya karşı çıkmanız öyle bir sanat eserinin yapılmasına gerekir.
Ama o sanat eserini hocam, yani mesela tabii bir ki şarkıda şirk unsuru ya da Allah'a isyan edecek, yani insanı küfre götürebilecek olan o müziğe, o parçaya karşı çıkarsınız. Buradan yola çıkıp da tamamını, bütün tüm cinsleri kapsayacak olan bir şey de haram demezsiniz tabii herhalde.
Ya biz şöyle bir şey diyor muyuz zaten, yani arada birisi ne bileyim işte şirk ifadelerde bulunca, canım konuşmak haramdır diyeni duydunuz mu?
Evet.
Şimdi konuşmak haramdır dememiz bizim, şimdi olur mu kardeşim konuşmak haram diyene sonra kardeşim ama şirk ifadelerde bulunan var dememiz ne kadar saçmaysa, evet, sen ona zaten karşıyız belli.
Evet.
Niye? Bunu çünkü müzikle ilgili yaşıyoruz. Müzikte diyoruz ki ya kardeşim müziğin haram olması saçma, adam diyor ki ama kim şarkı sözlerinde Allah'a isyan var. E tamam canım, yani var da tabii ona biz zaten karşıyız. Zaten karşı. Müziğe karşı olmakla ne alakası var?
Evet.
O, yani o tarz ifadeler olmasın, konuşma olunca da ona karşısın, müzik olunca da karşısın. Yani sonuçta
hocam tiyatro dediniz ya, aklıma şey rivayeti geldi biliyorsunuz. Yani Medine'ye bir gün bir kılıç kalkan ekibi gelir. Ya bu rivayetlerimizde de var.
Tabii.
Peygamberimiz Hazreti Ayşe ile beraber o kılıç kalkan ekibini izlerler. Hatta odasının penceresinden baktığını. Hatta orada işte şey vardır. Hazreti Ayşe işte o kadar etkilenir ve o kadar hoşuna gider ki işte orada başını peygamberimizin omuzuna koyar. Hiç bozulmazlar. O sahnede böyle kılıç kalkan ekibini beraber izlerler. Yani bir nevi aslında tiyatrodur o kılıç tabii kalkan ekibi de. Peygamberimiz orada durun işte siz burada dine aykırı bir unsur var, hemen bu ekibi kovalım tarzı bir şeye girişmeden bunu gayet keyif alarak izliyor.
Vallahi işte hocam şeydir yani, bir de tabii bunlarla ilgili yasaklar, uydurmalar İslam aleminin içinden sanatsal yapıtların az çıkmasında etkili oldu. Eğer ki tarihte bu uydurmalar olmasaydı İslam aleminden bence daha iyi fazla operayla ilgilenen, daha iyi tiyatrolar, daha iyi sinema, daha iyi heykeltıraşlar, daha iyi ressamlar, daha da iyi müzisyenler çıkardı. Niye? Çünkü toplumun bir kısmı bu uydurmalara inandığı için
uzak kaldı değil mi?
Bu sanatsal üretimin dışında kaldı. Allah'tan bunların sorun olmadığını söyleyen din alimlerimiz, toplum önderlerimiz, tarih içinde üretimlerimiz, İbn-i Sina gibi konuda kitap yazanlarımız oldu. Allah'tan oldu. Onlar da olmasaydı bu bence İslam adına konuşan karanlık yüzlülerin etkisinde bu medeniyet kalacaktı ve bunların biz zararını gördük. Sanat adına bu uydurmaların zararını gördük. Emin olun ben heykelle İslam için sorun olmadığını açıkladım. Sonra da tabii bunu açıkladım. Hatta aslında heykel en güçlü şekilde haram olduğu savunulmuştur. Helal olduğu en kolay savunulacak odur. Yani şimdi müziğin haram olmadığını şuna dayanarak savunuyoruz. Yani Kur'an'da bununla ilgili bir yasak yok, demek ki helal. Ama Kur'an'da işte şöyle bir müzik yapıldı falan şeklinde bir ifade ediyor.
Heykelde.
Ama heykelde üstelik Hazreti Süleyman'ın sarayında heykeller olduğu geçiyor Kur'an'da. Değil mi? Allah'ın övdüğü bir peygamberin sarayında, yani kendisinin bilinçli bir şekilde dekorasyonda kullandığı bir unsur heykelin olduğu geçerken, heykeli putperestlik şeyidir demek nasıl bir mantıktır? Haşa, Hazreti Süleyman'la putperestlikle mi ilişkilenir? Yani ne demek heykel haramdır diye. Ve bu kadar basit bir şeyi ben açıkladığımda, İyi ki de açıklamışız. Heykel fakültesinden öğretim üyelerinden beni arayıp teşekkür edenler oldu. biz bununla ilgili kendi içinde de sıkıntı çekmiş, belli ki böyle bir şüpheleri var heykelle ilgileniyor diye. Ve hatta bu konuda gelen itirazlara karşı ne diyeceklerini bilememiş bazıları. Kendileri böyle bir haram olamayacağına kanaatleri gelmiş ama millete ne cevap vereceklerini bilememişler. Sevindiler. O yüzden tabii bunları da biz gördükçe İslam'ın içinde sanatlarla ilgili hiçbir sorun yok. Tam tersine biz bunları kullanmamız lazım. Bir de İslam'ın geniş kitlelere yayılması, daha rahat anlatılabilmesi, gönüllere sevdirilebilmesi için sanatı kullanmak zorundayız. Çünkü bugün biz görüyoruz birçok kimse sinemanın etkisiyle dinden uzaklaşıyor. Sinemalarda verilen mesajlarda cinsel sapkınlıklar normal gibi gösteriliyor. Evet. Ticaret için birbirini ezmek normal gösteriliyor. Bütün sinema yapıtlarını demiyorum. Birçok dizide, filmde, sitcomda böyle gösteriliyor.
Makam mevki için birilerini ezmek, tepelerine binmek
evet,
hocam.
Evet, insanlarla alay etmenin, aşağılamanın normal olması, makam mevki için ezmenin, dünyevi hırsların, her şeyin ön plana alarak hayat kurgularının, yani din açısından mahsur olabilecek birçok mesaj veriliyor. Hatta ne bileyim ateizm, Allah düşmanlığı gibi mesajlar da bazılarına veriliyor. Evet. Yani biz istatistiklere baktığımızda şu anda görüyoruz. Yani dünyadaki insanların şu anda bile televizyon izleme ortalaması 3 saate yakın. Sosyal medya ile televizyonun toplamı 5 saati geçiyor ikisinin yani izlenmesi. Sosyal medyada veya internetin üzerinden de ayrıca bu televizyonun dışındaki portallardan da izlenen şeyler var. Yani ve bunların önemli bir kısmı bu diziler, sitcomlar, filmler gibi unsurlar.
Biz niye yokuz değil mi?
Ya şimdi buradan insanların zihnini İslam'ın gördüğü, olumsuz gördüğü yönden şekillendirildiği açık. Siz bu alanda olmazsanız adam zaten birçok kimse dizi izlemekten vazgeçmeyecek.
Doğru.
Yani hani biz bu işte ekranların hepsini kıralım, edelim, çöpe atalım. Benim lise yıllarımdayken bu söylemde olan hocalar vardı. Artık onlar kendileri de bu söyleme inanmıyorlar. Hatta o söylemde bulunan hocaların takipçileri, hani bu televizyonları çöpe atın diyen hocaların takipçileri televizyon kanalları kurdular.
Evet,
doğru. Başka çare olmadığını evet. Anlayacak. Bu çelişkiyi yaşadılar. Biz Allah'a şükür en başından böyle bir sorun yoktur.
Temel ilkeden yola çıkarak.
Yoktur diyoruz.
Yani hocam, şimdi, evet. Ama hocam...
Sıra mı geldi?
Evet hocam yine sonra geldi.
Kısacası yani sanatı kullanmak, sanatı olumlu mesajlar aktarmada kullanmak çok önemli. İyi ki Alper Kömürcü dostumla karşılaşmışım. Yani onun da işte bestelerini yapmasıyla biz de böyle bir kendimizce müzikle yaratılışı anlatma yolunda bir şeyler yaptık. İsteyen sosyal medyadan açıp onları izleyebilir.
Hocam sağ olun. Böylesine salih amel olan bir üründen, bir meyveden kim bir taş koyduysa Allah da ondan razı olsun diyelim. Eksik
İnşallah,
olmayın.
Hayırlı olun.
Beraberdik. Çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum hocam.
Ben de.
Burada olduğunuz için, katıldığınız
Tekrar
için.
Tekrar hayırlı Ramazanlar.
Teşekkür ediyoruz. Efendim. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Caner Tassaman'dı. Yarın yine muhakemede görüşmek üzere diyoruz selametle.